Ayrım 2. Sayfa 15. Doğum. Savaş yıllarının İstanbul'u genelde kasvetli bir ıssızlık içinde resmedilir. Halbuki ondan ibaret değildir. Karartma gecelerine, ekmek karnelerine inat hayat bildiği eski seyrindedir. 1941 yılının 8 Aralık Pazartesi gecesi de öyleydi. İzzet Bey ile 9 aylık hamile eşi Mürüvvet Hanım, karlı havada eski püskü bir otobüse atlayıp Erenköy'deki konaklarından Kadıköy'e gitmiş, oradan vapurla Karaköy'e geçmiş, önce tünel sonra tramvaya binip 2 saati bulan bir yolculuğun ardından Taksim'e varmış, o devrinin tabiriyle İstanbul'a inmişler idi. Tepebaşı Komedi Tiyatrosu'nda Vasfi Rıza Zobu'nun yeni oyununun galasına davetliydiler. Vasfi Rıza Bey aile dostlarıydı. Arada İzzet Beyler Erenköy'e gelir, konağın yazlık bahçesinde karikatürcü Nezmi Rıza'nın, dümbüllünün ustası Kel Hasan'ın da katıldığı eğlenceli orta oyunları sahnelerdi. O gece yakın dostları için özel locada yer ayırmıştı. Hakikaten komik bir piyesti. Vasfi Rıza seyirciyi kahkahadan kırıp geçiriyordu. Mürüvvet Hanım burnundaki karnını hoplata hoplata o kadar güldü ki perde kapanır kapanmaz önce doğum sancıları başladı, ardından suyu geldi. Apar topar tiyatroyu terk edip sıra servilerdeki Alman hastanesine koşturdular. Takvimler 8 Aralık'tan 9'a dönmüştü. Mehmet Ali Birand dünyaya ilk sesi o sabah verdi. O günden sonra ne zaman Vasfi Rıza ile karşılaşsa usta oyuncu ona "Unutma, senin gerçek eben benim." diyecekti. Hem kitap hem hayat için eğlenceli bir giriş değil mi? Ne yazık ki sonrası öyle değil. Doğum sırasında ebenin yanlış darbesi sonucu bebeğin burnu kırıldı. İlk darbeyi doğuşta yemişti. Çarpık burnu ancak yıllar sonra bir başka kazada, bir trafik kazası sonrasında düzelecekti. Bir vodvilin ilk perdesi esnasında tatlı kahkahalar arasında dünya kapısını zorlayan bebek uzun süre o kahkahalardan uzak kalacak ve Kemalettin Tuğcu romanlarına taş çıkartırcasına acılar yaşayacaktı. Biz şimdi Mehmet Ali bebeği Alman hastanesinde kendisini inceleyen ebeveyni ve onu bekleyen felaketle baş başa bırakalım. Adını aldığı dedesinden başlayarak soy köklerine bakalım. Bir anın babası İzzet Bey adını Sultan II. Abdülhamit'in posta nazırı İzzet Efendi'den almış. Sultanın matbuatı kontrol hastalığı düşünürse posta nazırı sarayın çok güvendiği bir bürokrat olmalı. Nitekim İzzet Efendi'nin en mühim işlerinden biri Jön Türklerin Paris'ten gönderdiği gizli mektupların memlekete girişini önlemekmiş. İzzet Efendi Zehra Hanım'la evliymiş. Arap Kir göçmeni bir aileden olan Zehra güzel, akıllı ve otoriter bir kadınmış. Tek derdi çocuk sahibi olamamasıymış. Sonunda Zehra Hanım kız kardeşinin kızı Fevziye'ye evlat edilmiş. Onu büyütmüş. Eğitimiyle bizzat ilgilenmiş. Ona ut, santur, Fransızca dersleri aldırmış. Fevziye'nin Fransızca derslerine Mehmet Ali adında bir öğretmen geliyormuş. Bu yakışıklı öğretmen 19. yüzyılın ortalarında Manastır'da doğmuş. 6 yaşındayken anne babasını Makedonya'da Sırp komitacıların Türk mahallesine yaptığı bir bastında kaybetmiş. Ortada kalan çocuğa bir komşu kadın sahip çıkmış. Onu önce Selanik'e, oradan vapurla İstanbul'a getirmiş. Darüşşafaka'ya teslim etmiş. Mehmet Ali yaşadığı güçlüklere rağmen okulda muvaffak olmuş. Başarıyla idadi diploması aldıktan sonra Posta Telgraf İdaresi'nde memuriyete başlamış. Yurt dışına staja yollanmış. Fransızcasını ilerletmeyi başarmış. Posta Nazırı'nın 15 yaşındaki kızına Fransızca öğretmen aranınca da ilk akla gelen isim o olmuş. Dersler esnasında Fevziye Mehmet Ali'yi tutulmuş. Bunu teyzesi Zehra Hanım'a söylemiş. Konu Nazır İzzet Efendi'ye aksettirmiş. İzzet Efendi Mehmet Ali'yi çağırıp Fevziye evlilik çağına geldi. Senin onunla izdivacını münasip buluyorum. Ne dersin? Diye sormuş. Mehmet Ali emir buyurursunuz efendim cevabını vermiş. İzdivaç böylece gerçekleşmiş. İzzet Efendi genç çifte düğün hediyesi olarak Erenköy'de Ethem Efendi Caddesi'nin sonunda çamlarla dolu bir bahçe içinde 3 katlı konağı hediye etmiş. Onlar da 1900 yılında doğan ilk çocukların adını İzzet Efendi'nin şanını yaşatsın diye İzzet koymuş. Mehmet Ali Birand'ın babası İzzet işte böyle doğmuş. Sevimli, hareketli fakat biraz disiplinsiz bir çocukmuş. Kardeşi Fikret'le birlikte Saint Joseph'te Leyli okumuş. Sonra kız kardeşleri Vildan doğmuş. İzzet liseyi bitirmiş ama Cihan Harbi'nin patlaması nedeniyle öğrenimine devam edememiş. Harpten sonra Erenköy'deki konak canlanmış. Artık delikanlı olan İzzet, dededen devraldığı konakta gramofonların dans melodileri çaldığı kızlı erkekli partiler vermeye başlamış. Çevrede Konyalı Topbaşlar, Kuru Kahveci Mehmet Efendiler gibi İstanbul'un tanınmış aileleri varmış. İnönü kabinelerinin değişmez Maliye Bakanı Fuat Ağralı ile Gülsün Onay'ın dedesi, Fen Fakültesi Dekanı, ilk doktorlu Türk matematikçi Profesör Kerim Erim de komşularıymış. Bu ailelerin çocuklarının da katıldığı konak partilerin müdavimlerinden biri de Mürüvvet Hanım'mış. Kadıköy'deki Fransız Lisesi'nde okuyan bu genç kız konağa gide gele İzzet'le yakınlaşmış. Aralarına duygusal bir ilişki başlamış. Ve gün olmuş Mürüvvet konağa gelin gelmiş. Böylece Mehmet Ali Brand'ın annesi Mürüvvet Hanım'ın hikayesi başlıyor. Aslında Mehmet Ali Bülent ailesinin soyunu yıllarca merak etmemiş. Ta ki oğlu Umur doğuncaya kadar. Eşi Cemre ailenin köklerini öğrenmek için Birand'ın dayısı Mahmut Dikerdem'e bir mektup yazıp "Bu çocuk nereden geliyor? Kökleri nerededir?" diye sormuş. Gelen cevaba şaşa kalmışlar. Mehmet Ali Bülent anne tarafından Kürtmüş. Dedesi Şerif Bey, şimdi Elazığ'ın bir ilçesi olan, o zamanlar Diyarbakır vilayetine bağlı Ergani Madeni Sancağı'nın Palu kazasındanmış. Askerliğini yaparken mahiyetine girdiği Enis Paşa onu da beraberinde Karadeniz eyaletine getirmiş. Orada Enis Paşa aracılığıyla Çamlıköy kömür ocaklarının sahibi zengin bir ağa olan Mahmut Bey ve kızı Seniye ile tanışmış. Aradaki yaş farkına rağmen Seniye'ye tutulmuş. Yakışıklı Şerif'i aileye iç güveysi almışlar. Fakir olanla zengin kızın evliliğinden 1899'da Seyfettin doğmuş. 1906'da da Mürüvvet. Ancak Şerif Bey bir süre sonra Ereğli'ye sığamamış. Kayınpederinin verdiği yüklüce miktar altınla İstanbul'a göçmüş. Kadıköy'de eskiden Fenerbahçe Kulübü'nün bulunduğu Kurbağalı Dere'nin hemen karşısındaki Yoğurtçu Dere'de büyük ahşap bir konağa yerleşmişler. Kızları Şeref Nur ile oğulları Mahmut orada doğmuş. Seyfettin ile Mürüvvet'i Fransız okuluna vermişler. O ara Şerif Bey Kadıköy'ün sakin havasından sıkılmaya başlamış. Gözü peradaymış. Ereğli'den getirdiği altınları sermaye yapıp Beyoğlu'nda bir restoran açmış. Mengenli aşçı Abdullah Efendi'yi de ortak olarak almış. Senelerce İstanbullulara hizmet verecek meşhur Abdullah Efendi lokantası işte böyle dolmuş. Bir süre sonra Şerif Bey işleri Abdullah Efendi'ye emanet edip zevki safaya meyletmiş. Hafta boyu peranın tadını çıkarıyor, cuma günlerinde Yoğurtçu Dere'deki evlerine küfe içinde gelen altını saymakla geçiriyormuş. Çapkınlık, sigara ve içkiyle renklenen bu sefih hayat Şerif Bey'i 50 yaşların başında kalp krizinden götürmüş. Geriye ne çuval dolusu altınlar ne de mal mülk, sadece borçlar kalmış. 1924'te dul kalan Seniye, Ereğli'ye dönmemiş. İstanbul'da babasından gelen paralarla çocuklarını okutmaya çalışmış. Ancak 1935'te İktisat Vekili Celal Bayar'ın hazırladığı bir kanunla madenler fazlaca bir istimlak parası ödenmeden devletleştirilince oradan gelen para da kesilmiş. Zengin aile bir anda fakirleşmiş. Ailede devletleştirme kararının altında imzası olan Bayar'a karşı nesillerce sürecek bir antipati yerleşmiş. Zaten Birant'a göre ağırlıkla bürokratlardan oluşan ailesi oldum bittim katı layık çizgide ve İsmet Paşacı'ymış. Günün birinde evin önünde nara atan bir serseri mahalleli tarafından terslendiğinde demokrasi geldi ulan nara atamayacak mıyız cevabını verince anlamışlar genel demokrasinin kendilerine yaramayacağını. Boyu devrileseciler geldi demişler. Memleket gibi aile de yeni bir devre girmek üzereymiş. Bu kadar soy sop öyküsü yeter. Biz dönelim Mürüvvet Hanım ile İzzet Bey. Mehmet Ali Birand'ın annesiyle babası 1926 yılında evlendi. İlk çocukları Mehmet erken doğdu. Birkaç hafta sonra öldü. Aile büyük çöküntü yaşadı. 1934'te büyük oğulları Ural doğdu. Resim. İzzet Bey ve Mürüvvet Hanım'ın bir resmi var. Mürüvvet Hanım bir sandalyede oturuyor. İzzet Bey de onun arkasında. İzzet Bey'in eli çenesinin altında bir şekilde eşiyle beraber fotoğrafları bulunuyor. Erenköy'de demir yolu yakınında 7 dönümlük bakımlı bir bahçenin içindeki 3 katlı ahşap bir konakta yaşıyorlardı. En üst kat büyük anneye ayrılmıştı. Onun bir Çin sobası vardı. Orta katta ise Nestor Martin marka bir kuzine yanardı. Çok varlıklı değillerdi ama düzenli gelirleri sayesinde rahat yaşıyorlardı. Hayat onlara ucuz geliyordu. İzzet Bey, İnhisarlar İdaresi'nde şimdiki Tekel, Kaçak Takibat Şubesi müdürüydü. Maceralı bir hayatı vardı. Senede iki defa kendisine bağlı sivil ekiple kaçakçı kovalamak üzere Güneydoğu'ya sefere çıkardı. Yakaladığı kaçak malın bedeli üzerinden prim alırdı. Hayattan tat almayı bilen çapkın esprili bir adamdı. Söylediğine göre Cihangir'de garsonyer olarak kullandığı birkaç dairesi vardı. Mürüvvet Hanım şişman olan eşi perhize başladığında yine aşık olduğunu anlardı. Hoş sohbet adamdı İzzet Bey. Vazifesi sayesinde tedarik olunan en iyi rakıların küçük, ince kadehlerde ve sek içildiği şarküteri ürünlerinin hiç eksilmediği sofrasında konuklarına kaçak takibinde yaşadığı maceraları komik ayrıntılarıyla ve heyecanla anlatırdı. Resim. Resimde Mürüvvet Hanım Erenköy'deki konağın penceresinde ve konağın fotoğrafı var. Konağın penceresinden de Mürüvvet Hanım bakıyor. Bazen de yakın dostu gazeteci Abidin Daver'in teşvikiyle Cumhuriyet'te Fransızca'dan roman çevirip tefrika ederdi. Çevresine karşı ne kadar neşeliyse ailesine karşı o kadar despottu. Mürüvvet Hanım ise daha çok kız kardeşleriyle ve kendi ailesiyle birlikte olmayı seven, yazları cadde bostandan denize girip hayranlık verecek kadar güzel yüzen, canlı, vakur, hoş bir kadındı. Tepesi attı mı, ben Palılıyım, benim Kürt damarıma basmayın diye diklenirdi. Üst kattaki babaannemin başı örtülüydü ama Mahmut dayı komünistti. Evet, sadece Cumhuriyet gazetesi girerdi. Arada eski tüfekler toplanır, Aziz Nesin, Vanu, Vala Nurettin Bey, Mehmet Ali Aybar gibi dönemin ünlü sosyalistleri gelir, Nazım Hikmet'ten şiirler dinlenirdi. İşte dedesinin adını alan Mehmet Ali Birand, 2. Cihan Harbi'nin ortalarında böyle bir eve doğdu. Doğduğunda babası şişmandı. Yani evde suç zamanıydı. İhanetlerden sıtkı sıyrılan Mürüvvet Hanım artık peşinden ayrılmak üzereyken İzzet Bey nedamet getirerek eve dönmüş, perhizlere son vermiş, kilo almıştı. Mehmet Ali o barışmanın bebeğiydi ve hemen her bebek gibi doğduğu eve eşsiz bir neşe, sevinç, heyecan, tebessüm getirmişti. Resim. Mehmet Ali Erenköy'deki konağın balkonunda. Bebeklik hali. Takribi 1 ya da 1,5 yaşlarında. Bir evin balkonunda fotoğrafı çekilmiş. Dram. 2. bölüm. İstanbul'un kışı ağır olurdu eskiden. Nüfus azdı, apartman baca az. Kar, Balkanlardan gelip şehrin üstüne çöreklendi mi, aylarca kalkmak bilmez, kapı önlerinden sık sık kürense de eksik olmazdı. 1943 yılının öyle karlı bir Şubat gecesi İzzet Bey, aile sofrasında ağır bir içkili ziyafetin ardından göğsünde sancılarla uyudu. Sabah geç kalktı. Acını giyinip evden fırladı. Tarih 6 Şubat 1943'tü. Dışarıda kar tipiliyordu. Gecikme telaşıyla 7 dakikalık yolu 5 dakikada yürüdü. Erenköy istasyonunda kendini trene attığında nefes nefeseydi. Vagon dışarının aksine hamam gibi sıcaktı. Enfarktüs Kızıl Toprak istasyonunda yakaladı 43 yaşındaki İzzet Bey'i. Haydarpaşa son durağı oldu. İzzet Bey kar fırtınalı Şubat günü pek tenha bir cami avlusunda yolcu edildi. 40 yaşındaki Mürüvvet eskimiş bir konakta 1 ve 8 yaşında iki erkek çocukla kala kalmıştı. O hayat dolu kadın bir anda hüzünlü, durgun, neşesiz, üstüne başına makyajına, saçına özensiz, bedbaht bir dula dönüşüvermişti. Artık çocukları için yaşayacaktı. Ölen için cebinden sadece 145 kuruş çıktı. Banka hesabı filan bilinmiyordu. İnhisarlar İdaresi'ndeki arkadaşı Mazhar Bey'le ortak kullandıkları bir özel kasa vardı. O kasa açtırıldı. İçinden sadece 10 lira çıktı. Mehmet Ali Bey'den kalan Berlin gezisi hatırası nadide pul koleksiyonu bile kayıptı. Oysa ölmeden bir yıl kadar önce yanında çalışan güvendiği bir adamına Mürüvvet'e bir ev alıp hediye etmek istiyorum. Modayı çok sever. Sene civarında 80 bin liraya kadar bir ev bak bakalım diye talimat vermişti. O para da bulunamadı. Mürüvvet Hanım yıllar yılı Mazhar Bey'den şüphelendi. Sonra da onun karısını boşayıp Beyoğlu'nda sefahat hayatına başlamasından tahminler üretti ama çaresiz, günahı boynuna deyip geçti. Eve gelip gidenler, arayıp soranlar, bahçede orta oyununu oynayanlar önce azaldı, giderek tamamen ortadan çekildi. Sonunda aile suyu çekilmiş göller gibi kuraklığa terk edildi. Lakin bir süre sonra destek kuvvetleri imdada yetişti. Budapeşte'de diplomat olan Mahmut Dikerdem dul kalan kız kardeşine toplu para gönderdi. Aile dostlarından Hüseyin Cahit Yalçın, İzzet Bey'in trende ölmesini İnhisarlar Umum Müdürlüğü'ne görev başında öldü diye tescil ettirerek Mürüvvet Hanım'a üst düzeyden emekli maaşı bağlanmasını sağladı. Enişte Bey ortaokul çağına geldiğinde Ural'ı yetim çocuklar için devletin verdiği parasız yatılı hakkından yararlandırılıp Ankara'da Maarif Koleji'ne yazdırdı. Anneanne Seniye Hanım da çocuklara kol kanat gelmek için yanlarına taşındı. Biraz toparlandılar. Seniye Hanım o yaz sararıp solan kızı Mürüvvet ile babasız kalan torunlarının moral olsun diye Adapazarı'nda muhasebe müdürü olarak çalışan Seyfi dayılarının yanına götürdü. Mehmet Ali henüz kucaktaydı. Mürüvvet Hanım 20 Haziran 1943 Pazar günü küçük oğlunu evde annesiyle bırakarak Ural'ı atlı arabaya bindirdi. Akrabalarla birlikte pikniğe gitti. Havada boğucu bir sıkıntı vardı. Mehmet Ali 4. katta ki evin balkonunda yere oturmuş anneannesinin fasulye ayakları işini izliyordu. Birden yeryüzünün homurtusunu işittiler. Resim. Mehmet Ali Birand 3 yaşında. Bir koltuğun üstünde oturuyor. Kucağında bir bebek. Sol tarafında bir ayıcık var. Ne oluyor demeye kalmadan her taraf zangırdamaya, eşyalar devrilmeye, kolonlar çatırdamaya başladı. Anneanne balkon parmaklıklarına tutunan torununu Mehmet Ali'yi bacağından yakalayıp içeri çekti. O sayede gümbürtüyle aşağı çöken balkondan kurtulmayı başardılar. Adapazarı'nın yerle bir eden o depremde 336 kişi öldü. Doğduktan bir yıl sonra babasını bilemeden yetim kalan Mehmet Ali 1,5 yaşında da ölümün eşiğinden dönmüştü. Ama daha büyük bir facia kapıdaydı. 1943 kışıydı. İstanbul'da yine diz boyu kar. Kederle çürüyen ahşap konak bakımsızlıktan her adımda gıcırdıyor. Tavan arasında fareler cirit atıyor. Alaturka tuvaletin suyu buz gibi akıyor. Yerdeki yenilenmeyen muşambalar giderek yıpranıyor. Büyük salon eski kuzineyle kısmen ısıtılmaya çalışılıyordu. Isı dağılmasın diye salona açılan odaların kapıları sımsıkı kapatılıyor. Sonra yatmaya yakın ısı odaları yayılsın diye hafifçe aralanıyordu. Her gece yatmadan önce sobanın üzerinde bakır güğüm içinde su ısıtılır, çocukların ayakları leğende yıkanırdı. O gece de saat 9 civarı Mürüvvet Hanım sobada su kaynattı. Leğene boşalttı, soğuk suyla ılıştırıp Mehmet Ali'nin ayaklarını yıkayacaktı. Ancak yeni yeni yürümeye çalışan yaramaz Mehmet Ali arkadan annesine doğru koşup birden sırtına atlayıverdi. Aman demeye kalmadan Mürüvvet Hanım'ın sırtından kaydı, sol ayağı kaynar suyun içine daldı. Birden ufaklığın çığlıkları annesininkilere karıştı. Hemen Mehmet Ali'nin üzerindeki pazen pijamayı çıkardılar. Pijama ile birlikte bacak derisi de sıyrıldı. Bütün o kabus esnasında orada olan ağabeyi Ural'ın aklında kalan Mürüvvet Hanım feryat ederken acılar içindeki minik Mehmet Ali'nin ağlama anneciğim geçer diye onun yanağını okşayıp teskin etmeye çalışmasıydı. Ama geçmedi. Sol bacağın üst yanında diz kapağını da içine alan yanık tahmin edilenden de kötüydü. Soğuk su tutulmasına, merhem sürülmesine rağmen yara kabarmaya başlamıştı. Hemen Erenköy'deki aile doktoru Sabahattin Ağlarca çağrıldı. O da merhemlerle pansuman yaptı, ağrı kesici ilaçlar verdi ama çocuğun ateşi düşülemiyor, durumu an be an kötüleşiyordu. Ertesi gün aynı doktor Kadıköy Vapur İkilisi'nde karşılaştığı Mürüvvet Hanım'a Mehmet Ali'nin ateşini sordu. 38 cevabını alınca paniğe kapıldı. Mürüvvet ne yapıyorsun, çocuk ölüyor diyerek telaşla eve koştu. Muayenede küçük hastanın su kaybından ölmek üzere olduğu anladı. Acilen nöbetçi eczaneyi bulup küçük hastasına serum taktırdı. O gün 2 saatlik farklı ölümden dönen Mehmet Ali ertesi gün hastaneye kaldırıldı. Bu senelerce sürecek bitmez tükenmez hastane seferlerinin başlangıcıydı. Yara bir hayli geç kapandı. Mürüvvet Hanım hastanede evladının başında endişeyle vicdan azabının birbirine karıştığı bitap günler geceler geçirdi. Yara kapandığında da konu kapanmadı. Tersine daha büyük bir sıkıntının uç verdiği görüldü. Vücudun yanıkta tahrip olan dokuları tamir için ürettiği kelaüt dokusu tamir sınırlarını aşarak büyümeye devam etmiş, 1 santimetre kadar kalınlaşmış, sertleşmişti. Diz kapağına yakın yerde oluştuğu için de bacağın hareketlerini kısıtlayan, yürümeyi zorlaştıran bir hal almıştı. Biriken doku tabakasının cerrahi müdahaleyle alınması gerekiyordu. 1944 yılında Vakıf Kureba Hastanesi'nde devrin ünlü genel cerrahlarından Doktor Şinasi Hakkı Erel'e gidildi. Keloid tabakası onun ameliyatıyla tamamen çıkarıldı. Erel çocuktur, çabuk toparlar diye plastik cerrahi yapmadı. Lakin bir süre sonra keloid yeniden oluştu ve büyümeye başladı. Bunun üzerine 1945'te bacağın durumunu hepten kötüleştiren bir hata daha yapıldı. Diz bölgesinde büyüyen keloid ışınlanarak durdurulmaya çalışıldı. Keloid radyoterapiyle biraz küçüldü ancak o yaştaki çocukların kemiklerinin büyümesini sağlayan kırdak tabakası da ışından etkilendi. Bu hata bacak kemiğinin biraz daha kısa kalmasına ve alt bacağın dizle açısının bozulmasına yol açtı. Mehmet Ali Brand artık ömür boyu aksayarak yürüyecekti. Işın tedavisinin bir başka vahim sonucu ise uzun yıllar sonra çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde öğrenecekti. İnsanın ana yurdu çocukluğudur derler ya, Mehmet Ali'nin ana yurdu bu sancılı süreçte tarumar olmuştu. Zaten baba diye annesinin yatağının başındaki fotoğrafı biliyor. İnsanın ana yurdu çocukluğudur derler ya, Mehmet Ali'nin ana yurdu bu sancılı süreçte tarumar olmuştu. Zaten baba diye annesinin yatağının başındaki fotoğrafı biliyordu. Dizinde sürekli kanayan, akan, apse yapan bir yarayla çoğu zaman alçılar içinde yaşıyor, annesiyle birlikte hastane ile ev arasında mekik dokuyor, bahçede top oynayan, bisiklete binen, kendisini dışlayan yaşıtlarına imrenerek bakıyordu. Yegane eğlencesi evde radyo ile oyalanmak, bahçede kendi başına cicozlarıyla oynamaktı. En büyük korkusu ise ateş saçan soba ve üzerinde kaynayan su. Bir de tavan arasında cirt atan fareler. İlk kez annesinin bir öfke nöbetinde kendisini kömürlüğe kilitlediğinde karşılaştığı bu fareler ilelebet onunla yaşayacak bir kaosa dönüşmüştü. Ayrım sonu. Sayfa 28.